أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وفهما. En'am suresi üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse En'am suresinin 99. ayetinden başlayacağız ve devam edeceğiz. Bölümümüz ve suremiz neyi anlatıyordu bir kez daha hatırlatalım. En'am suresi İslam dininin inanç esaslarının, düşünce esaslarının derli toplu anlatıldığı en çarpıcı surelerden bir tanesidir demiştik. Evet, En'am suresi bu yönüyle sanki bir tür akaid suresidir. İslam'ın inanç esaslarının akılla, gözlemle ve vahyin indirdikleriyle teyit edilerek açıklandığı bir akaid kitabı gibidir. En'am suresi iyi öğrenildiğinde İslam'ın inanç esasları sadece inanç esasları değil, düşünce esasları da en incelikli şekilde kavranmış olacaktır. Bu yönüyle önemli bir sureyle muhatabız. Hemen şu anda okumakta olduğumuz bölümde de Allah inancıyla ilgili çarpıklıklar eleştiriliyor, düzeltiliyor. Yanlışın yerine doğrusu ikame ediliyor. Bunu yaparken de insanın hem Allah'ın indirdikleriyle muhatap kılınması hem de Allah'ın yaratıp etrafa yaydıklarının gözlenmesi üzerinden hareket ediliyor. Yani hem Allah'ın indirdiği ayetler hem de Allah'ın yaratıp da çevremize yerleştirdiği ayetler üzerinden hareket edilerek Allah inancı ile ilgili tashihat yapılmakta. Bakın 99. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاً İşte odur, gökten bir su indirdi. Devamına da devam edeceğim ama yani şimdi şu üslup üzerinde bir dikkat edelim bakın. Allah Teala hem kendisinden o diye bahseder bu ayette, hem biz diye bahseder. İnsanın idrakını, insanın gözlerini bir uzağa çeker, bir yakına çeker, bir kendi içine çeker. O kadar güzel gidiş gelişler yapılmaktadır ki göz önce dışarıya bakar. Dışarıya baktıklarını zihninde bir güzel eleştirir, süzgeçten geçirir, anlamaya doğru yönelir ve oradan kendisiyle ilgili sonuçlar üretir. O Allah'tır işte, gökten bir su indirdi. Bununla hayatın kaynağının su olduğu bir kez daha vurgulanır. Enbiya suresindeki ayete sanki atıfta bulunulur. Allah Teala Enbiya suresinde her canlı şeyi sudan yarattığını ifade eder. Bu suredeki bu ayet ve buna benzer ayetlerde de sanki her defasında o ayete bir gönderme yapar ve der ki hayatın kaynağı sudur ve suyun gökten indirilmesinden bahseder. Kur'an-ı Kerim'de yağmur kelimesi çok az kullanılır. Kelimenin tekil ve çoğul halinde geçtiği ayetler vardır. Ama bu ayetler çok özel bir konuyu anlatırlar genellikle. Mesela tekil olarak kullanıldığı matar kelimesinin kullanıldığı yerlerde, yağmur kelimesinin tekil kullanıldığı yerlerde Allah Teala azap yağmurundan bahseder. Çoğul kullanıldığı midrar kelimesini kullandığı yerlerde Allah Teala gökten indirdiği bereketlere işaret eder. Ama doğrudan yağmur yağma olayının anlatıldığı pek çok ayetin konusu olan yağmur olayında Allah Teala yağmur kelimesini kullanmaz, gökten su indirme diye bir ifade kullanır. Dikkat edelim, gökten yağmur yağdı değil, gökten yağmur indirdi. Hep böyle anlatır. Allah gökten suyu indirdiğini anlatırken hem gökten inen suya hem de suyun indirilmesine işaret eder. Sanki hayatın kaynağı olan suya da işaret edilir. Kalplerin kaynağı olan, kalplerin hayatının kaynağı olan vahye de işaret edilir. Vahiy içinde indirme fiili kullanılır. Gökten indirilen su içinde, yani düşük cümleler kurdum farkındayım ama, indirme fiili kullanılır. Allah Teala bir şeye dikkat çeker. Hayatın kaynağı su, suyun kaynağı göktür. Evet, içilebilecek temizlikte hayatın kaynağı olan su sadece gökten inen sudur. Yani denizlerin suyunu o vaziyette alıp da hayat kaynağı olarak kullanamazsınız. Evet, dünyanın çok büyük bir kısmı denizlerle, okyanuslarla kaplıdır. Ama bunu içme suyu olarak kullanamazsınız. Tarımdaki su olarak kullanamazsınız. Hayatın kaynağı olan su ancak gökten inen sudur. Yeraltı ve yerüstü bütün temiz su kaynakları, tatlı su kaynakları ancak yağmurla beslenir. O Allah işte gökten bir su indirdi. İfadedeki belirsizliğe de dikkat edelim. O Allah gökten suyu indirdi değil. O Allah gökten bir su indirdi. Tek bir çeşit sudan bahsediyoruz. Bir su indirdi Allah gökten. O inen bir tek su bir toprağa indi. Hayallerinizde yaşadıklarınızı, eğer önünüze bir bahçe varsa gözünüzün önündekini iyi kontrol edin. İyi dikkat edin bakın. Gökten inen su aynı. İndiği yerdeki toprak aynı. Şimdi o tek su ve tek topraktan Allah'ın neler yarattığına bakalım. فَاَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ Sonra biz o suyla her çeşit bitkiyi yetiştiririz. Bütün bitkiler o sudan yetişir. Neler var içerisinde? فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضْرًا Biz ondan filiz çıkarırız. O filiz nuhricu minhu habben mutarakiben taneleri üst üste binmiş filizler yaratırız ondan. Ve minen nahli hemen Arapların yaşadığı dünyaya dönüyoruz. Yani mecburen oraya dönmemiz gerekecek. Çünkü Kur'an Araplara indirildi. Arapların yaşadığı coğrafyaya indirildi. İndirildiği yerdeki insanların en kolay gözlemleyebilecekleri bitkilerden örnek verilmesi gerekiyordu. Tabii ki ayette Hindistan cevizinden bahsedilmesi onlar için zor bir örnek olacaktı. Tabii ki o bölgede yetişmeyen başka ağaçlardan, başka bitkilerden bahsedilmesi Arap insanının zihnini zorlayacaktı. Buradan hareketle biz, yani bir genel kuralımız vardır ya, sebebin hususuliği hükmün umumi olmasına engel değildir. Evet, özel bir zamana indirilmiştir. Özel bir yer için indirilmiştir. Ama bu bütün dünyaya şamil kılınacaktır. Hemen Arapların kolaycacık gözlemleyebilecekleri bir bitkiye geçiş yapılır. وَمِنَنْ nahli, Urmaya bakın der Allah. En çok karşılaştıkları meyvedir Arapların hurma. Hurma ağacıyla hayatları iç içe geçmiştir Arapların. Bakın der Allah hurmaya. مِنْ طَلْعَيْهَا Onun çekirdeğinden kınvanun daniyetun sarkmış salkımlar, onun tohumundan sarkan salkımlar yaratırız. Ve cennatin min anabin ve zeytune ve rumman ve aynı zamanda üzüm, zeytin ve narlardan cennet gibi güzel bahçeler yaratırız. Birbirinden farklı meyvelerden söz edilir. Hurmadan bahsedildi, üzümden bahsedildi, zeytinden bahsedildi, nardan bahsedildi. Tabiatları bile birbiriyle uyumlu değil. Yani birisi tatlı, birisi tuzlu, birisi belki ekşimsi bir tadı olan bir meyveden bahsedildi. Bakın tatları farklı birbirinden. Sulu olanı var içinde, sulu olmayanı var içerisinde. Taneli yapıya sahip olanı var. Taneli yapıya sahip olmayanı var. Kurutulabilip kullanılanı var. Kuruturmadan kullanılmak zorunda olanı var. Sadece bu dört çeşidinde bile ne kadar değişik özellikler olduğuna dikkat edin. Bir bahçenin içerisinde iste ya. 100 metrekarelik bir bahçeniz olduğunu düşünün. O bahçenin, o sizin bahçe ya. Değişik değişik topraklardan oluşmuyor o 100 metrekare bahçeniz. O bahçenin bir köşesine kayısı ağacı dikersiniz, bir köşesine kiraz ağacı dikersiniz, Bir başka yerine armut ağacı dikersiniz. Bir başka yerine ayva ağacı dikersiniz. Aynı bahçede 4-5 çeşit ağaç vardır. Aynı yağmurla beslenirler. Ya da sizin o bahçeye saldığınız aynı suyla beslenirler. Aynı bahçedir, aynı sudur. Çıkan meyvelerin tabiatları birbirinden farklıdır. Özellikleri birbirinden farklıdır. Bunun üzerinde düşünenlerin alabilecekleri dersler vardır. İnsanların birçoğunun en önemli problemi nedir? Sürekli yaşadıkları, sürekli karşılaştıkları mucizelerin bir mucize olduğunun farkında olmamalarıdır. Olağanüstü bir şeyle karşı karşıyayız. Fark etmiyor musunuz? Tuzlu olanla tatlı olanı aynı bahçenin toprağından aynı suyla yetiştiriyor Allah. Allah'ın neler yapabildiğini bir görün. Bunu insanlara taşıyın. Aynı anne babanın sulbünden, annenin rahminden gelen çocukları, hatta aynı anne babanın çocukları olması hasebiyle aynı evde büyüyen, aynı gıdalarla beslenilen, aynı eğitimi alan, aynı okullara gönderilen, efendim aynı sofrada oturup kalkan, aynı oyunları oynayan çocukların tabiatları, huyları, davranışları birbirinden ne kadar farklı, yönelişleri birbirinden ne kadar farklı olabiliyor, görmüyor musunuz? Allah daracık bir mekanda hayatı ne kadar çeşitlendiriyor, fark etmiyor musunuz? İnanılmaz bir güçle karşı karşıyayız. İnanılmaz bir güçle. İşte Allah Teala der ki, bunlara bir bakın, bunlar üzerinde kafa yorun. Müteşabihen ve gayre müteşabih. Kimi birbirine benziyor, kimi birbirine benzemiyor. Meyveler öyle, sebzeler öyle. Efendim, ister ağaçtan elde edilenler olsun, ister topraktaki bitkilerin, toprağın yüzeyinden elde edilenler olsun, ister toprağın içine deşip de alabildikleriniz olsun, isterseniz örneği verdiğim gibi insanların hayatından olsun. Kimi birbirine benziyor, kimi birbirine benzemiyor. Aynı menşeden geldikleri halde. Unzuru ila semerihi iza esmera ve yan'i. Şimdi bunların her birinin meyvesine bir hamken bakın, bir de olgunlaşmışken. Aynı meyvenin hamken ki özellikleri farklı, olgunlaşınca ki özellikleri farklı. Tatları da farklılaşıyor, özellikleri de farklılaşıyor. Hatta bazen aynı meyvenin hamken olmamışken kullanıldığı yerde farklı oluyor. Olgunlaştıktan sonra kullanıldığı yerde farklı oluyor. Kimi meyvenin olgunlaşmamış hali bazen bir hastalığa iyi gelebilirken, bazen bir tanesinin aynı meyvenin olgunlaşmış hali başka bir hastalığınıza iyi gelebiliyor. Efendim, bütün bunlarda göreceğiniz çok güzel şeyler yok mu? Çok güzel alınacak dersler yok mu? Bütün bu saydığımız meyvelerin hem gıda olma özelliği var, beslenirsiniz. Hem zevk verici özelliği var, onlardan yararlanır ve keyiflenirsiniz. Aynı zamanda tedavi olarak ilaç olma özelliği var, onlardan sıhhat bulursunuz. Aynı meyveden hem gıda alıyorsunuz, hem keyif alıyorsunuz, hem şifa buluyorsunuz. Üçünü aynı anda, hatta niye üçü olsun ki yani? Onları dallarında seyrederken seyretmenin keyfini ayrıca görmekten aldığınız zevki düşünün yani. Onları toplamaktan aldığınız zevki, onları yetiştirmekten aldığınız zevki de düşünün. Allah sanki der ki, faydayı ve zevki, güzelliği ve işe yararlılığı aynı şeyin içerisinde Allah böyle birleştirir. Ve birbirinden bu kadar farklı, bu kadar değerli şeylerin hepsini aynı toprakta, aynı suyla yetiştirir işte. Ne yani? Siz mi yapıyorsunuz? Gerçekten mi yani? İnsanların yapıp yapabilecekleri şey nedir? Şu ağaçtan alırsınız bir dal, götürürsünüz öbür ağaca aşılarsınız. Meyvenizin kalitesini yükseltirsiniz. Ne yaptınız? Olmayan meyveyi mi var ettik? Olmayan sebzeyi mi var ettik? Efendim, yeni türler elde ediyoruz. diye insanlar kendi kafalarında böyle bir karışıklığa yol açabiliyorlar. Yeni türler elde etmekten maksat ne? Var olan türler arasında eşleştirmeler yaparak onlardan zaten potansiyel olarak çıkabilecek türler elde ediyorsunuz. Olmayan bir hayvan mı icat ettik yani? Şu hayvanla bu hayvanı çiftleştiriyorlar. Bu hayvanın özellikleriyle öbür hayvanın özelliklerinin ortak oluşturduğu yeni bir hayvan türüyle karşılaşıyorsunuz. İşte atla eşeği çiftleştiriyorlar, ortaya katırı çıkartıyorlar ama at ve eşekteki özellikleri bu hayvanda görebiliyorsunuz. Olmayan bir hayvan mı var ettik? Olmayan bir bitki mi var ettik? Toprak mı elde edebildik yani? Toprağı ıslah edersiniz veya çoraklaştırırsınız. Olmayan şeyi mi icat ettik? Suyu mu var ettik yani? Suyu ayrıştırmayı öğrendik de, suyu arıtmayı öğrendik de, suyu üretmeyi mi öğrendik sanki? Olmayan suyu var etmeyi başaramadık. Olmayan toprağı var etmeyi başaramadık. Olmayan meyveyi, olmayan sebzeyi, olmayan hayvanı var etmeyi başaramadık. Var edebilmek o ayrı bir kabiliyet, o ayrı bir kudret işidir. Allah Teala buna dikkat çeker. İnne fî zâlikum, işte bütün bu anlattıklarımızda, okuduklarımızda le-âyâtin, kesinlikle anılacak dersler vardır. Çok önemli işaretler vardır. Kime? Li-kavmi yu'minûn, iman etmeye niyetli olan, iman etmeye açık olan insanlar için. Yok, hayır. İman etmeye karar vermemişsiniz. Hatta tam tersi, iman etmemeye karar vermişsiniz. Nuh diyeceksiniz ama Nuh'un peygamber olduğunu kabul etmeyecekseniz, Nuh diyor da peygamber demiyorsanız yapacak hiçbir şey yok yani. Çok güzel örnektir değil mi bu deyim? Nuh deyip de peygamber dememek yani. 950 sene duyabilecekleri her sözü duydular. Görmeleri gereken her şeyi gördüler. İşlerine yarayabilecek her açıklamayı, her açıklama tarzını gördüler. Yok. Eğer bir insan kendi nasibini kendisi kapatmışsa, bir insan kendi idrakini kendisi köreltmişse, bir insan kendi kalbini kendisi katılaştırmışsa yapacak hiçbir şey yok. Rabbimizin ifade ettiği gibi, şimdi artık dedi kalpleriniz katılaştı. O kalpler şimdi taş gibi, hatta taştan daha katı hale geldi. Kalbi taştan daha katı hale gelmiş. Gözü gerçeğin dışında her şeyi gören, kulağı hakikatin dışında her şeyi dinleyen insanlara yapabileceğimiz bir şey yok. Ha şunu istiyorlar. Evet, zaman zaman biz de görüyoruz. Konuştuğumuz insanlar, ders yaptığımız talebelerden buna benzer talepler alıyoruz. Olmayacak şeyi istiyorlar. Benzer şeyler mesela İsrailoğullarında vardı, o terbiyesizlik, o haddini bilmezlik, o gerçeği kabul etmeme inatçılığı. Yani mesela insanlar Allah'ın varlığıyla ilgili somut deliller istiyorlar. Şu anlattıklarımızı somut saymıyorlar. Sanki bu anlattıklarımız soyutmuş gibi. Sanki su dokunulabilen bir şey değilmiş gibi. Sanki toprak görülebilen bir şey değilmiş gibi. Sanki bu meyvelerin ne kadar mucize oldukları fark edilemezmiş gibi somut bir şeyler istiyorlar. Yani ne istiyorlar? Çağdaş insanların ifade ediş biçimleri de farklı ama istekledikleri hep aynı. Yani bize melekleri göster diyorlar. Bize Rabbimizi göster diyorlar. İsrailoğulları Musa Aleyhisselam'a demişler ya. Bize Allah'ı açıkça göster demişler. Erin Allah'a cehraten. Bize Allah'ı açıkça göster. Allah'ı açıkça görecekler de beyler, hanımlar ondan sonra lütfen inanacaklar yani. İnanmasaydın bari. Yani Allah'ı göreceksin ve ondan sonra seni görüyorum ama sana inanmıyorum. Nasıl diyeceksin ki? Melekleri görmek istemişler. Melekleri göreceksin ve ondan sonra meleklerin hizmet ettiği, ibadet ettiği varlığı kabul etmiyorum diyeceksin. Nasıl diyeceksin ki yani onu? Şimdikilerde bunun daha sözde bilimsel cümlelerle ifade ediyorlar. Efendim Tanrı'nın varlığına bilimsel deliller istiyorlarmış. Tanrı'nın varlığına bilimsel delil deyince nasıl bir delil istiyorsun? Şu anlattıkların bilimsel değil de affedersin filmsel şeyler mi yani? Daha bilimsel ne olmasını bekliyorsun? Yani haşa ki Tanrı ile ilgili bir şeyleri laboratuvarda deney yapacak da ondan sonra görecek. Bu bilimsellik kılıfı ile süslenip söylenen cahiliye iddialarının Firavun'un iddiasından ne farkı var? Haman'a demişti ki, bana yüksek bir kule yap, ben o kuleye çıkayım, göklerin derinliklerine ulaşayım, ola ki Musa'nın Rabbini görürüm. Hem dalga geçme var, hem kibirlenme var, haddini aşma var, hem de inkarını inadileştirme var. Başka bir şey yok yani. Ne zannediyordu ki aslında? Gerçekten yüksek bir kuleye çıktığında, ya da bunu çağdaşlaştıralım mı? Ne zannediyorlardı ki yani? Acaba dünyanın yüz binlerce kilometre ötesini fotoğraflayıp gönderebilecek bir teleskop yapınca, mesela Hubble teleskobu diye bir teleskop dünyaya habire şu anda fotoğraflar gönderiyor. Binlerce, on binlerce kilometre gitti. Hala oradan fotoğraflar gönderiyor. Tamam, teknik olarak mümkün ve başarılıyor işte yani. Ne bekliyorlardı ki? Bir yere kadar gelince haşa ki Allah'ın sarayını mı göreceklerini zannediyorlardı. Allah-u Teala'nın dünyanın dışındaki o uzay boşluğunda kendine ait bir arazisi olduğunu, arazisinin silahlı melekler tarafından korunduğunu öyle mi zannediyorlardı yani? Anlatılanlar doğruysa eğer, Rusların uzaya gönderdikleri ilk astronotları, kozmonot diyorlar ya işte, ilk adamları Yuri Gagarin adındaki adam, efendim uzaydan döndüğünde demiş ki, uzayın o dehşetini görünce, bu dehşetengiz görüntüsünü görünce çok etkilendim ve içten gelen bir itmeyle Allah'ı aramaya başladım, Tanrı'yı aradım ama göremedim diyor. E görseydim bari. Göremedim deyince beyefendinin çıkarttığı sonuç ne? Yok demek ki. E göremediğin her şeyi yok sayıyorsan benim sana söyleyebileceğim, göremediğin o kadar çok şey var ki yani. Haddimizi aşıp dersimizin formatını bozmak olmasa yani ne dalgalar geçilebilirdi adamla yani. Gerçekten bundan ne mizah üretilebilirdi. Görmedim demek ki yok yani. Nesin ki sen? Haşa ki yani. Sen kendin nesin ki yani? Evrenin bir ucundan, uzayın uzaklarından, dünyanın ya da insanların geliştirebildiği en büyük teleskoplarla bakılsa görülmeyen bir varlıksın sen yani. Dünyanın kendisi görülmeyen bir büyüklükte, sen onun içerisinde görülmeyecek kadar bir küçüklükte Allah'ı görmekten bahsediyorsun. Allah Teala der ki işte bakın, sizin etrafınıza çıkarım yapabileceğiniz ipuçlarını yerleştirdim. İman etmeye niyetliyseniz bunlardan yararlanırsınız. Yok sen iman etmeye niyetli değilsen, her açıklamamıza bir amma diye başlayan itiraz yapacaksan, inan ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bunu sadece Allah'ın varlığı ya da iman mevzularında değil, yaşadığımız hayatta birçok defa görmüyor muyuz? Bir insana hakikati uyardığınızda, eğer o uyarıdan faydalanmak istemiyorsa, amma diye başlayan her cümleyle o anlattığınızı reddetmeye hazırdır yani. Gönlü açık olmayana gerçekten bir şey yapamazsınız. Kafasının çok çalışıyor olması falan da çok önemli değil. Çünkü insan kendi aklını kendi ayağına, ayak bağı haline getirmeyi başarabilen bir varlıktır. Maalesef yani. Peki ne yaptılar? وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَ الْجِنِ 100. ayet. Tuttular, cinleri Allah'a ortaklar koşturdular. Ve halakahum. Halbuki cinleri yaratan da Allah. Allah'ın yarattığı bir varlığı Allah'a nasıl ortak koşuyorsunuz? Yani işin bir yandan acı tarafı, bir yandan komik tarafı, bir yandan acınası hali ne diyeyim? Çok ilginç bir durum. Cin diye bir varlığın var olduğunu nereden öğrendiniz? Bunun bilimsel bir tarafı var mı Allah aşkına? Cinler üzerine bugüne kadar yapılmış bilimsel çalışmanız mı var? Tespit mi yaptınız? Herhangi bir laboratuvar veriniz mi var? Gözlem mi yaptınız? İstatistik mi yaptınız? Nedir elinizdeki yani? Binlerce yıl öncesinden beri insanlar cin diye bir varlığın var olduğunu kabul etmişler. Ruh diye bir varlığın var olduğunu kabul etmişler. Bunların var olduğuna nereden inandınız ki? Çok komik değil mi? Aslında bütün bu varlıkların var olduğunu, yani ruhun varlığını, cinin varlığını, meleğin varlığını illaki bir peygamberden öğrendi bu insanlar. Bir peygamber haber vermeseydi meleklerin var olduğunu nereden bilecektiniz? Bunlar insanların bilgi alanında olan varlıklar değil ki. Ne gözümüz görüyor bunları, ne kulağımız duyuyor, ne tadına bakabiliyorsunuz, ne kokusunu alabiliyorsunuz, ne de dokunabiliyorsunuz. Gözlem yaparak ulaşamıyorsunuz. Sesini kaydedemiyorsunuz. Üzerinde deney yapamıyorsunuz. Ama meleklerin var olduğuna inanıyorsunuz. Ruhun var olduğuna inanıyorsunuz. Cinlerin var olduğuna inanıyorsunuz. Sonra da yetmezmiş gibi terbiyesizlik yapıyorsunuz. Haddinizi aşıyorsunuz. Peygamberlerden ancak öğrenebildiğiniz bu varlıkları tutuyor, Allah'a ortak koşuyorsunuz. İnsanoğlu böyledir işte yani. Allah bir peygamber gönderir. Git onlara beni anlat der o peygamberine. O peygamber gelir insanlara kendisini gönderen Allah'ı anlatır. Onun kudretini anlatır, onun birliğini anlatır. İşte insanoğlu böyledir. Tutar o kendilerine Allah'ı anlatan peygamberi, anlattığı Allah'a ortak koşarlar. Hazreti İsa'yı öyle yapmadılar mı? Maalesef işte yani. Meleklerin varlığını peygamberden öğrenirsin, Allah'a ortak koşarsın. Cinin varlığını Allah'tan öğrenirsin, ilahi bir kaynaktan, illaki bir peygamberden öğrenmişsindir. Sonra bunu Allah'a ortak koşuyorsun. Bu bilginin dayanağı ne? İnsan biraz utanır yani. Gerçekten şirkte utanmazlık da var. Şirkte saldırganlık da var, hakaret de var yani. İnsanın kendi bilgisini kendisinin aleyhine kullanmasından başka bir şey değil bu yani. O cinleri Allah yarattı. Tuttular o cinleri, Allah'a ortak koştular. Ve haragu lehu benine ve benatin bi gayri ilmin. Hiçbir bilgileri olmadıkları halde tuttular Allah'ın oğulları ve kızları olduğunu iddia ettiler. Nasıl elde ettiniz bu bilgiyi? Allah hakkındaki bir bilgiyi elde edebilmenin tek yolu var. O da peygamberdir. Peygamber sözü, peygamber tebliği dışında Allah hakkında bilgi sahibi olmanın yolu yoktur. Sadece insan dış dünyayı gözlemleyerek Allah'ın varlığını anlayabilir, kudretini gözlemleyebilir, sanatını gözlemleyebilir. Ama Allah'ın sıfatları ile ilgili bilgilerin birçoğunu ancak bir peygamber tebliğinden öğrenebilir. O yüzden bizim İslam alimleri, akaidle uğraşan dev alimlerimiz, imamlarımız, Allah onlara rahmet etsin, bir peygamber tebliğiyle muhatap olmayan insanların Allah'a iman etme sorumluluğu var mı yok mu diye bile tartışmışlar yani. Niye? Çünkü tebliğ yoksa zaten bilgin yok. Bir peygamber de gelip size Allah'ın oğlu var dememiştir, kızı var dememiştir. Hangi bilgi kaynağından yararlandınız da Allah'ın oğulları var, kızları var dediniz? Tanrıları insanlaştırma eğilimi insanlarda ta insanlığın ilk dönemlerinden beri devam eder. Bir daha cümleyi kuralım mı baştan? Dikkatinizden kaçmasın. Tanrıyı insanlaştırma eğiliminden bahsediyorum. Tanrıyı insanlaştırma eğiliminden. Tanrının insanlaştırması, yani eşinin olduğunu söylenmesi, oğlunun olduğu söylenmesi, kızının olduğu söylenmesi, yardımcısının olduğu söylenmesi, ortağının olduğunu söylenmesi, Tanrının insanlaştırılmasıdır. Neyi sağlar biliyor musunuz? İnsanın tanrılaşmasını sağlar. Tanrı insanın düzeyine indiğinde insan da Tanrı'nın düzeyine çıkmış olur. Sonuç, insanın kendi kendine tapınmasının yolu açılmış olur. Subhaneh. Bilgisizce bunu uydurdular. Subhaneh. Allah bundan münezzehtir. Ne kötü bir iddiada bulundular. Üstelik hiçbir bilgileri yoktu. Subhanehu ve Teala amma yasifun. Onların vasıflandırdıkları her tür eksiklikten, her tür zayıflıktan Allah münezzehtir. Bedi'us semavati vel arz. 101. ayet. Allah gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. İlk baştan var edendir. Her şeyin sahibi bu yüzden odur. Enna yekunu lehu veledun ve lem tekun lehu sahibe. Nasıl Allah'ın eşi olduğunu söylüyorsunuz? Nasıl çocuğu olduğunu söylüyorsunuz? Eşinin olmadığını söyleyen Allah'a çocuğu olduğunu nasıl söylüyorsunuz ki yani? tutarsızlık, bilgisizlik, nefse ittiba üst üste bindi. Ortaya şirk çıktı. Başka ne olabilirdi ki? Ve halaka külle şeyin, her şeyi Allah yarattı. Onların Allah'a ortak koştuklarını da, ortak koşanları da Allah yarattı. Ve huve bi külli şeyin alim, Allah her şeyi bilendir. Evet, yarattığını bilendir. Yarattıklarının neler yaptığını bilendir. Bunların niçin yaptıklarını bilendir. Gelecekte neyi planladıklarını bilendir. İçimizden geçirdiklerimizi, ağzımızdan döktüklerimizi, elimizin yaptıklarını, gözümüzün baktıklarını, ayağımızın gittiklerini, hepsini bilendir. Bir gün huzuruna çıkacağız. Allah'ım yanlışlıkla söylemiştim diyenin, gerçekten yanlışlıkla söyleyip söylemediğini Allah bilir. Allah'ım düşünememiştim de ondan böyle davrandım diyenlere, gerçekten düşünemediğinden mi, yoksa işine gelmediğinden dolayı mı öyle davrandığını Allah bildiği için haber verecektir. Allah her şeyi bilendir. 102. ayet. Zalikumullahu rabbukum. İşte sizin Rabbiniz olan Allah budur. Yani bakın çok güzeldi. Zalikumullah. Burada kalmıyor ifade. İşte Allah budur. Değil. Zalikumullah. İşte Allah budur. Rabbukum. Rabbiniz budur. Rabbiniz olması gereken Allah budur. Ya da cümleyi şöyle kuralım. İşte Rabbiniz olması gereken budur, o Allah'tır. Niye Rab konusuna özellikle parmak basıldı? Çünkü insanların hayatlarını çekip çeviren, düzenleyen, biçimlendiren olması özelliğidir Rab özelliği. Hayatınızda değer yargılarınızı, kurallarınızı, kanunlarınızı, davranış kodlarınızı, hayatınızı düzenleyişinizi Allah'tan almak zorundasınız. Hem kendisine ibadet edilendir Allah. Bakın bu çok önemli. Allah mabuttur. Kendisine ibadet edilendir. Kendisine inanılandır. Yani Allah ilahtır. Kendisine itaat edilendir. Yani Allah meliktir. Kendisinden davranışlar, değer yargıları öğrenilendir. Allah Rab'dır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Yani taneyi yaratandır, suyu indirendir, ondan çeşit çeşit meyveyi çıkartandır. İşte bu Allah'tır Rabbiniz. La ilahe illahu. Ondan başka ilah yoktur. Ondan başka inanmak zorunda olacağınız, ondan başka inanacağınız bir varlık yoktur. Haliku kulli şey. Her şeyin yaratıcısıdır o Allah. Senin de yaratanın. Senin önceki ataların da yaratanı. Senin taptıklarının da yaratanı. Neye tapıyorsun? Yıldızlara. E onu yaratan da Allah. Neye ibadet ediyorsun? Neye tapıyorsun? Efendim atalarımıza tapıyoruz. E atalarınız da Allah yarattı. Neye tapıyorsunuz? İşte falanca hayvan kutsal, biz ona tapıyoruz. E onu da Allah yarattı. E ateşe tapıyoruz. E onu da Allah yarattı. Ruhlara da onu da Allah yarattı. Meleklere tapıyoruz. Onu da Allah yarattı. Cinlere tapıyorsunuz. Onlara da Allah yarattı. Neye tapıyorsanız. Yeni bir şey çıktılar, tamam mı? Her tarafta bunu söylemeye başladılar. Romanlar yazıyorlar, hikayeler yazıyorlar, çizgi filmler yapıyorlar. Yani Müslümanlar, Allah aşkına çocuklarınıza seyrettirdiğiniz çizgi filmlere bir dikkat edin. Çok keyifli çizgi filmler yapıyorlar. Gerçekten çok keyifli çizgi filmler yapıyorlar ve bu animasyonlarda batıl inançları çocuklarımızın o taze dimağlarına en etkileyici şekilde yerleştiriyorlar. Evrenin ruhu diye bir şeye inanmaya başladı çocuklarımız ya. Evrenin ruhu diye bir şey. Ya evrenin ruhu mu var? Ya hadi diyelim var. Hadi bu ayetle bağlaştıralım. Varsa onu da Allah yarattı. Evrenin ruhuna inanmanız gerekmiyor. Varsa onu da Allah yarattı ya. Allah her şeyi yaratandır. Fa'buduhu. İşte o yüzden ona kulluk edin. Yaratan kimse, İbadet edilen o olmalıdır. Şunu söyler mi? Herhangi bir şirk mensubu, yani beni falanca yıldız yarattı. Bakın bunu demiyorlar ha. Mesela ateşe tapanlar bizi ateş yarattı demiyorlar. Çok ilginçtir yani. Şirk dinlerinin hepsinde, bütün şirk dinlerinde bir yaratıcı Allah'a inanılır. O üstte bir yaratıcı vardır. O yaratıcının yanı sıra başka tanrılara tapınılır. Yıldızlara tapanlar beni yarattı demiyor. Mesela Firavun insanları toplayıp da Hazreti Musa'nın tebliğinden sonra hatırlayın Nazihat suresinde fehaşere ve nada topladı bütün adamlarını, halkını ve kâle ene rabbukumul âlâ. Dedi ki ben sizin büyük Rabbinizim. Şunu hiçbir zaman dememiştir Firavun. Sizi ben yarattım. Firavun'un öyle bir iddiası hiç olmadı. Mesela Nemrut hiç öyle bir iddiada bulunmadı. Ben seni yarattım ey İbrahim. Ben seni yaratmışken sen bana nasıl böyle bir saygısızlık yapardın? Şöyle bir şey demedi yani. Bu çok ilginç bir şey. Bizim Allah'a kulluğa davet etmemizin de birinci sebebi budur ki Allah bizi yarattı. Diyoruz ki ya ey insanlar, yaratan kimse ibadet ona yapılmalıdır. Sahibiniz odur. Yarattığı için sahibiniz odur ve sahibinizden başkasına yönelmeniz gerçekten vefasızlıktır, anlayışsızlıktır, idraksizliktir, nasipsizliktir. Ve hu ala külli şeyin vakil. Allah her şeyin vekilidir. Allah her şey hakkında karar verecek olandır. Her şey hakkında karar verme yetkisini de elinde bulundurandır. Ona göre şimdi 103 ve 104'ü birbirine bağlayarak bir konuşalım. La tudrikuhul ebsar. Biz Allah'ı görmedikçe inanmayız diyenlere, biz Allah'ın üzerinde haşa ki Allah'la ilgili, Tanrı ile ilgili bilimsel deneyler yapmadıkça varlığına inanmayız diyen tipler. Bunu ısrarla vurguluyorum. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yaklaşık olarak 150 yıldır falan devam etmekte olan bir sapkınlık var. İnsanların bilim denilen şeye imanları Allah'a imanlarının önüne geçti. Bilim adamlarının sözleri artık peygamberin sözünden çok daha etkili hale geldi insanlara. Yani abdestin bilimsel faydalarını ispatlamaya çalışıyoruz, farkında mısınız? Yani sanki şöyle bir şey var yani abdestin bilimsel faydaları kanıtlanırsa abdest almamız gerekiyormuş gibi sonuç çıkacak. Ya abdest elin yıkanması, yüzün yıkanması, ayağın yıkanması, başın meshedilmesi değildir ki. Abdest bütün bu hareketlerin niyetle yapılmasıdır. İbadet kastıyla yapıldığında ancak bu bir ibadete dönüşebilir. Namazın bilimsel faydalarını, orucun sağlığa etkilerini konuşmaya başladık yani. Hadi diyelim faydası yok, ne yapacaksınız? Yani vaz mı geçeceksin Allah'ın aşkına yani? Bilime olan imanımız öne geçmeye başladı. Müslümanlar da bu kadarken gavurlar da oho insanlar artık bilimin sözlerine iman etmeye başladılar. İman etmiyorlar çünkü bilimsel düşündüklerini söylüyorlar. Onlara baştan şunu uyarıyoruz. Ayet çok net. La tudrikuhul ebsar. Vazgeçin bu iddiadan ya. Allah'ı göremezsiniz. Yaratılmış olan gözler var ya. Bunun altını çiziyorum. Bu ifadeyi 104. ayetle birleştireceğim inşallah. Allah'ın sizde yaratıp bedeninize yerleştirdiği o gözlerle, yaratılıştan getirdiğiniz o organ olan gözlerle Allah'ı göremezsiniz. La tudrikuhul ebsar. Gözler onu idrak edemez. Çünkü bu gözlerin bir kapsama alanı vardır. Haşa ki Allah da bu gözlerin görme kapsama alanında değildir. Bu gözlerin bir şeyi görebilmesi için birçok unsura ihtiyaç vardır. Mesela ışık lazımdır. Işık bir nesneye vurup gözünüze geri dönmedikçe bir şeyi göremezsiniz. Yani boşluğa, karanlık bir gecede boşluğa çok güçlü bir el fenerini tutun. Elinizdeki el fenerinin ışığı diyelim ki 100 metre ileriye gitti. Karşısında bir şeye vurmadıkça siz hiçbir şey görmeyeceksinizdir ya. Orada bir yerde duruyor olmalı orada bir şey. O ışık ona vuracak. Sizin gözünüze geri görecek ki gözünüz bir şeyi görecek. Haşa ki Allah'ı ne zannediyorsunuz? Şu başınıza yerleştirilen, yaratılıştan gelen gözlerle Allah'ı idrak edemeyeceksiniz. Vazgeçin bundan. Ve huve yudrikul ebsar. Allah gözleri idrak eder. Çünkü siz öyle bir varlıksınız. Öyle değil mi yani? Biz öyleyiz. Bizim durduğumuz bir yer var. İşgal ettiğimiz bir hacim var. Bir kütlemiz var. Işığın bize çarpması diye bir olay var. Allah bizi görür. Haşa ki esasen Allah'ın görmesi bizim görmemiz türünden bir görme değildir. Ve huvel latiful habir. Allah her inceliği gören, her inceliğe vakıf olandır, haberi olandır. Bunları da zaten siz anlamazsınız. Bizim kapasitemiz yetmiyor. Şimdi 104. ayette Allah Teala konuyu birleştiriyor bakın. Kad ca'ekum besairu min rabbikum. Ey Allah'ım, ben seni görmedim, sana nasıl inanacağım? Ben görmediğim şeylere inanmıyorum. Diyor ki sanki Allah, kad ca'ekum besairu min rabbikum. Ey insanlar, size Rabbinizden basiretler geldi. Bakın aynı kelime kullanıldı. Yukarıda basar kelimesi, burada da bunun çoğulu ama farklı bir kalıpla besair olarak geldi. Basar Arapça görme anlamında, basiret gözle görme değil, akılla görme anlamındadır. Allah size basiretler gönderdi ey kullar. Allah size vahiy indirdi. O indirdiği vahyi, bir daha söylüyorum. O indirdiği vahyi eşyalara yönelttiğiniz bir ışık kaynağı olarak kullanacaksınız. Biraz önceki verdiğim örneğe geri dönüyorum. Karanlık bir gecede elinize çok güçlü bir el feneri alacaksınız. O çok güçlü el fenerini etrafınıza çevireceksiniz. O ışık neye vurduysa size onu gösterecek. Şimdi 104. ayette bu benzetmemizi kullanalım. Allah Teala size bir nur indirdi. Kur'an'ın ifade ettiği, Kur'an'ın taşıdığı isimlerden bir tanesi nur. Bu ayette ise Allah vahyi basiret diye açıklıyor. Allah'tan size basiretler geldi. Ben örneğimi tekrar kullanayım. Allah'ın indirdiği ayetleri varlıkları aydınlatacak bir ışık kaynağı olarak kullanacağız. Bu ışık hangi varlığa değdiyse size bir görüntü getirecek. O görüntü gözünüze değil, aklınıza seslenecek. O görüntünün yansıması gözünüzün ağ tabakasında falan değil, zihninizin idrak tabakasında gerçekleşecek. Kalbinizle görmeyi öğreneceksiniz. Aklınızla görmeyi öğreneceksiniz. Aklıyla, kalbiyle görmeyi öğrenemeyenler Allah'ı başındaki organ olan gözle görmek için uğraşıyorlarsa avuçlarını yalarlar. Öyle bir şey olmayacak. Rabbinizden size basiretler geldi. Ayetlerin ışığında evrene bakacaksınız. Bir daha söylüyorum. Vahyin ışığında varlıklara bakacaksınız. O varlıklar size Allah'ı anlatacak. Femen absara feli nefsi. Ben yapmam dediniz. Keyfim bilir. Ben yaptım dediniz. Baktınız ve gördünüz. Artık Allah'ı anlamaya, Allah'ı bilmeye başladınız. Allah hakkında bilgi sahibi olmaya başladınız. Feli nefsi. Kendin için. Kurtulan sensin. Gerçekten öyledir ki Allah'ın kullarına ihtiyacı yoktur. Kullarının ibadetine ihtiyacı yoktur. Kullarının imanına ihtiyacı yoktur. Ama bizim Allah'a imana ihtiyacımız var. Neden? Çünkü Allah'a iman olmayınca varlığı anlayamıyoruz. Bütün varlık alemi bizim için artık anlamsızlaşmaya başlıyor. Varlığa, olaylara, hayata bir anlam yüklemek zorundasınız. Hayatı çok anlamsız, çok karmaşık bulduğunuz zamanlar olmuyor mu gerçekten ya? Elinize vicdanınıza koyun. İnsanların halden hale geçişleri, falanca bir toplulukta meydana gelen gelişmenin hiç alakasız başka bir toplumda yansıma bulması, onun hayatını alt üst etmesi veya ıslah etmesi size ilginç gelmiyor mu yani? Hiç alakasız bir yerdeki bir insanın söylediği sözden dolayı sizin hayatınızın değişiyor olması size çok tuhaf gelmiyor mu ya? Bakın, hayatı anlamaya bizim ihtiyacımız var. Olayları anlamaya bizim ihtiyacımız var. Varlığı anlamaya bizim ihtiyacımız var. İşte vahyi bir ışık kaynağı olarak kullanıp basiret sahibi olabilen kendi nefsi içindir. Kendisi kazanmıştır. Ve men amiye. Kim de körlük yaparsa, kullanmayacağım kardeşim derse, benim bu ışık kaynağından uzak duracağım derse, fe aleyha, kendi kaybeder. Yapacak gerçekten bir şey yok yani. Tebliğden sonra, uyarıdan sonra hiçbir şey yapamıyorsunuz. İnsanların imanı kalplerine sokabilme gücünde değiliz. O kadar. Kendi aleyhlerinedir. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ İşte bakın buraya kadar Allah Teala konuştu konuştu konuştu. Sonra sözü peygamberine verdi. Resulullah Aleyhisselam son cümleyi söyledi. وَمَا اَنَا عَلَيْكُمْ بِحَف۪يظ Sizi koruyacak ben değilim ey kullar yani. Kendimi koruyabiliyorsam yeterli işte o. Başım gözüm üstüne yani. Daha ne isteyebilirim? Sizin de kendinizi korumanız için gerekenleri anlattım. Hepsi bu kadar. Kim görürse kendisi içindir. Kim körlük ederse kendi zararınadır. Peygamber bizim üzerimize koruyucu değildir. Anlatan hiç kimse koruyucu değil. Hiçbir anlatıcı, hiçbir tebliğci koruyuculuk vazifesini yapamaz. Yahu kendimizi koruyamıyoruz, bir de karşımızdakini mi koruyacağız? Bu çok büyük bir iddia, haşa ki yani. Ancak Allah bunu isterse yapabilir. Ancak Allah dilediğine hidayet eder. Ancak Allah isterse kalplere hükmeder. Resulullah Efendimizin ifade ettiği gibi kalpler Rahman'ın elindedir. Dilediği gibi evirir, çevirir. Biz kalplere sahip değiliz. Allah da yönelmeyenin elinden tutmayacağını defalarca ifade etti. Körlük insanın kendi tercihidir. Allah vahyin ışığıyla aydınlananlardan etsin bizi inşallah. Vahyin ışığından kör kalanlardan olmaktan bizi muhafaza etsin inşallah. Rabbimiz kalbimizi dininde, ayaklarımızı yolunda sabit kılsın inşallah. 105. ayeti de okuyacağız ama inşallah bir sonraki dersimizde 105. ayetten tekrar başlayacağız. Ve kezalike nusarriful ayat diye başlayacak. İşte biz sana ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz diyecek Allah. İnşallah bir sonraki dersimizde 105. ayetten başlayacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin.